Ayrım 12 sayfa 143. Kant, insanlar tarafından doğadaki uyum, güzellik, nesnelerin amaçları ve bu amaçlara varmak için izlenen yolların kusursuz bağlantısının kabul edildiğinin özenle vurgulandığının farkındadır. Fakat Kant, diğer yandan bazı kişilerce de doğada bir uyumun ve güzelliğinin olmadığının, doğanın genel yasaları olarak inanılan şeyin ortaya karmaşadan başka bir şey çıkarmadığının savunulduğunun da farkındadır. Kant'a göre doğada bir uyum ve bir güzellik görenlerin her türlü düzenden yoksun bir maddeyi akıllı bir plan dahilinde işlevsel hale getiren bir yaratıcıyı düşünmeleri elbette makul bir yaklaşımdır. Bununla birlikte Kant, böyle bir düşünce örgüsünün kavramsal düzeyde bir kanıt olabilme imkanına rağmen böyle bir akıl yürütmenin temelde estetik yargılarda olduğu gibi tümellik talebi içeren öznel kabuller olduğuna inanır. Şayet birçok teistin iddia ettiği tarzda varlıklardaki düzenlilik ve güzellik yüce planın bir sonucu ise onların elbette yüce aklın çizdiği planı yerine getirmeye hizmet etmekten başka bir amaçlarının olacağını düşünemeyiz. Ama şayet öyle değilse, o zaman varlıkların ve onlardaki düzenliliğin en azından bağımsız olduklarına inanmalıyız. Kant, öznel fakat kendi içinde tümel olma talebini barındıran estetik bir yargıda bulunur ve şöyle der. Doğadaki şeylere ve uyuma baktıktan sonra bütün bunlar güzel değil mi? Görüldüğü üzere Kant, evrendeki uyum ve güzelliği reddetmemektedir. Ancak ona göre aynı evrenden hareket eden birçok kişinin de ateist olması, olabilmesi, uyum ve güzellikten çıkarılan delilin kavramsal bilgi düzeyinde bir delil olmadığını göstermektedir. Şayet böyle bir şey sentetik, a priori tarzda bir bilgi olsaydı, herkes tarafından kabul edilmek zorunda kalınırdı. Öyleyse bu uyum konusunda nasıl bir yoruma varmamız gerekiyor? Bir sonsuz akıl, bir kavrayış olduğu kabul edilmezse, bu kadar değişik yapıları olan şeylerin böylesine hayranlık uyandırıcı uyumlar ve güzellikler oluşturmak için, hatta ölü madde alanı dışında da bu etkilerin sonuçlarını insanlara ve hayvanlara yararlı olmak gibi, yararlı kılmak için bir araya gelmeleri nasıl olanak kazanabilirdi? Böylesine karmaşık bir düzenin, böylesine güçsüz ve basit bir temele, rastlantıya dayanması aklımı kurcalıyor. Ama bununla birlikte çoğu kişinin daha kapsamlı düşünüldüğünde yüce varlığın varlığını en güçlü biçimde kanıtlayacak olan nedenlere dayalı görüşe bakarak ateist oldukları da unutulmamalıdır. Kant'a göre maddenin ortaya güzel bileşimler çıkarması kaçınılmazdır. Yani maddenin bu kusursuz plandan sapma özgürlüğü yoktur. Madde böylesine yüce akıllı bir amaca bağımlı olduğuna göre, kendisine egemen bir ilk neden tarafından bu uyumlu ilişkiler içinde sokulmuş olmalıdır ve doğa, kaos halindeyken bile düzensiz olmadığından ve düzene aykırı işlemediğinden salt bu nedenle bir tanrı vardır. Kant'a göre evren, sınırsız büyüklüğü ve her yanında ışıyan sonsuz çeşitlilik ve güzelliklerle sesimizi, soluğumuzu keser ve bizi şaşırtır. Böylesi bir görkem ve yüceliğin sonsuz ve kusursuz bir düzen içinde bir tek yasadan fışkırdığını düşünen akıl da bir başka açıdan coşkuyla kendinden geçer. Peki ama bu sistematik düzenlemelerin sonu nedir? Evren nerede son bulacaktır? Kant açısından şayet evreni sonsuz varlığın gücüyle orantılı düşünürsek ona bir sınır konulamayacağı açıktır. Görülebildiği kadarıyla da evren yok olmaya ve düzensizliğe direnmektedir. Kant, teist bir perspektiften bakıldığında, yani ilahi takdirin planını gerçekleştirmek ve böylesi uyumlu bir güzelliği meydana getirmek için nasıl güvenli adımlarla ilerlediğine inanıldığında, bütün bunları algılayan aklın şaşkınlaşacağını belirtir. Ona göre tek merkezden doğanın tümüne yayılan bu uyum ve güzelliğin kaynağı olan akıl ve yücelik sahibi bir varlığın kabulüyle insan kendisine daha fazla saygı duyar. Özetle Kant'a göre estetik deneyimde açığa çıkan şey doğanın kendinde karakteridir. Estetik deneyim yani doğada güzelin deneyimi, fenomenal dünya içerisinden süzülüp çıkartılan noumenal dünyanın deneyimidir. bir şeyi güzel diye adlandırdığımızda yine de burada bir tümel ses ile konuşmakta olduğumuza inanır ve herkesin bizimle mutabık olması gerektiğini ileri süreriz. Kant'a göre şayet zihnimizde böyle bir tümel onay beklentisi bulunmasaydı, güzel yargısını dile getiren bir ifade bile kimsenin aklına gelmeyecek ve kavramsız hoşa giden her şey sadece hoş sayılacaktı. Kant, doğanın düzenli ve güzel olduğuna inanmaktadır. Hatta o, doğanın kendisinde, doğanın ürünlerinin bizim ilgiden bağımsız hazımızla uyumunu varsaymamız için bir temel bulunduğu yönünde, doğanın bir iz göstermesi ya da belirti vermesine aklımızın da ilgisiz kalamayacağını savunmaktadır. Kısacası burada Kant, duyular üstünün düşünülebileceğini ve estetik düşünüm aracılığıyla ona dikkat gösterebileceğimizi kabul etmektedir. Anlama yetisinin kanıtlayamadığı şeyi akıl düşünebilir ve estetik düşünümde onu hissedebilir. Ona göre her iki yetinin de yani aklın ve estetik düşünme yetisinin işaret etmiş olduğu şey yalnızca fenomenlerin dayanığı olarak duyulur üstü değil fakat öznel bir ilke olarak insanlığın duyular üstü dayanığıdır. Kant için böyle bir şey tam olarak bir delil ya da kanıtlama değil, sanki esif tarzında bir kanıtlamadır. Çünkü estetikte kavramsal bilgi yoktur. Ama kavramsallığı andıran, gene de kavramı düşündüren bir genel geçerlilik vardır. Hatta zorunluluk vardır. Anlığın kavramlarındaki kadar belirleyici bir zorunluluk vardır. Platoncu izler görülen Schefters Böri için de hangi türde olursa olsun düzen, uyum ve orantı sevgisi doğal olarak yaratılışı geliştirici, toplumsal sevgi için yararlı ve erdeme yardımcıdır. Dünyanın en kötü kişilerinde bile düzen görüntüsü onların ruhunu teskin eder ve kişide bir sevgi oluşturur. Çünkü böylesine uyumlu, ahenkli ve güzel bir alem karşısında kişinin coşmaması ve büyülenmemesi imkansızdır. Schefters Böri birçok ateistin alemdeki düzeni kabul etmelerine rağmen sayıları az olmakla birlikte bazı ateistlerin alemi düzensiz, biçimsiz ve çirkin bir yapı olarak kabul etmelerini anlayamadığını belirtir. Schefters Böri evrenin güzel olduğuna ve evreni güzel ya da uyumlu bir bütün kılanın Tanrı olduğuna, Tanrı'nın doğada yansıdığına ve insanın da ancak kendini bu düzenli bütün içinde güzel ve uyumlu bir bütün olarak yetiştirmekle mutlu kılacağına inanmaktadır. Ona göre güzel olan her şey uyumlu ve orantılıdır. Uyumlu ve orantılı olan her şey de doğrudur. Güzel ve doğru olan da hoşa gidendir. Dolayısıyla da doğayla aramızda bir uyum vardır. Bu yüzden doğanın güzelliği ve doğal düzen bize haz verir. Bu haz da estetik beğeninin kaynağıdır. Schefters Böri, doğanın düzenliliğinin bize bazı temel yasaların varlığını duyurduğunu ve bazen doğrudan bu yasaların bilgisine ulaşamasak da doğanın düzenliliğinin ve güzelliğinin bize haz verdiğini belirtir. Schefters Böri'ye göre bizde estetik hazzı yaratan bu uyumun doğa ve insan arasındaki uyumun kendisidir ve bu haz her zaman estetiktir. Zaten amaçsallıktan söz etmemizi sağlayan da aklımızla doğanın uyumluluk arz etmesidir. Doğal güzellikler ise söz konusu uyumu en fazla hissettiğimiz ve bizi daha derin bir uyumun varlığına ya da bu güzellikleri yaratan Tanrı'nın varlığına inanmaya çağıran yapılardır. Bu bağlamda Schefters Böri'nin dış dünyanın güzelliğinden taşmamız, içsel bahçeleri ve koruları anımsamamız ve bir sanat yapıtı olan doğanın, dünyanın ya da evrenin yansıttığı o büyük ustanın elini kabul etmemiz gerektiğine inandığını görürüz. Schefters Böri'ye göre Tanrı, dünyayı en güzel şekilde yaratmıştır. Bu yüzden sanatçının görevi, çalışmasını Tanrı'nın yarattığı tamamlanmış dünyanın güzelliğine ya da doğanın güzelliğine ve düzenine uydurmaktır. Schefters Böri'nin güzellikten çıkardığı, Tanrı'nın varlığıyla ilgili delili günümüzde sistemli bir bütün halinde yine bir İngiliz filozofu olan Frederick Ray Tennant geliştirir. Tennant, tek tek varlıklarda görülen güzelliklerden ziyade kozmik dünyadaki güzellik ve teolojiye dayanarak Tanrı'nın varlığına inanmanın makul olduğunu göstermeye çalışır. Ona göre şu ana kadarki inorganik dünyanın analitik anlaşılabilirliği ve mekanik düzenliliği düşünüldüğünde güzelliğin burada bir fazlalık olduğu açıktır. Mesela organik dünyadaki rengin estetik hoşluğunun belirli bir ölçütle sınırlandırılmış olmamasına rağmen hayati değerlere sahip olduğu görülmektedir. Buna ilaveten rengin durumu sadece insanlığın akledilmiş estetik kompleksliğiyle ve duygularıyla belirlenmemiştir. Bilimin bakış açısından güzellik hem objektif hem de sübjektif unsurlar içerir. Bununla birlikte güzellik sadece biyolojik olarak ele alındığı zaman onun kozmik sürece eşlik eden fazladan bir unsur olduğu görülür. Tennant, güzelliğin şanslı bir rastlantıyla açıklanamayacağı kanaatindedir. Ona göre burada rastlantısallık bütünle de bir uygunluk arz etmekte, dolayısıyla da bizde ister istemez bir amaçlılık fikrini oluşturmaktadır. Kısacası o, artık şans ya da rastlantı kavramlarının yerini mantıksal kategoriler bağlamında olmasa da makullük kavramına bırakması gerektiğini düşünmektedir. Tennant'a göre uyum ya da amaçlılığın da ötesinde güzel bir doğanın varlığı sadece bir neden fikrini değil, aynı zamanda bir anlam düşüncesine de sebep olmaktadır. Zira doğa yasaları bunu nesnel olarak kanıtlayamasa da doğa hayret uyandırıcı bir yüceliğe ve güzelliğe sahiptir. Tennant, bu bağlamda doğa güzelliği ile insanların meydana getirdikleri güzellikleri karşılaştırmakta, insanların doğanın güzelliğini meydana getiremediklerini ve getiremeyeceklerini söylemektedir. İnsanlar, bırakın doğa güzelliğini meydana getirmeyi, bilimle doğanın sessizliği ya da müziksel yapısını kimyasal çalışmalarla ya da en genel ifadeyle insani çabayla açıklayamamaktadırlar. Kısacası Tennant'a göre doğanın güzelliği hakkında ortaya konulan mekanik açıklamalar yetersizdir ve ayrıca bizim doğanın güzelliği hakkındaki mekanik açıklamalara uyma gibi bir zorunluluğumuz da yoktur. Buradan hareketle Tennant, doğada görülen düzen, uyum ve güzelliğe dayanarak bunların gerisinde bir tanrının var olduğuna inanmanın oldukça makul bir açıklama olduğunu savunur. Onun ifadesiyle Tanrı birçok tarzda kendini ifşa eder ve bazı insanlar güzellik kapısıyla onun tapınağına girer. Estetik değer yargılarını diğer değer yargılarıyla da karşılaştıran Tennant, estetik değerlerin etik, dini değerlerle çok yakın bir ilişki içerisinde olduğunu belirtir. Ona göre değerler, dünyanın anlamlılığının ve dünyanın yapısının akıllı bir kudretten başka bir şeyle açıklanamayacağının delilleridirler. Tabii ki güzellik hakkındaki yargılarımız, doğadaki güzelliğin bir anlamlılığa sahip olduğunun ifadesidir. Şayet doğanın güzelliği bir tanrı fikrini ortaya çıkarıyorsa, o zaman bunun insan için bir amaç olduğu ve tanrının güzelliğiyle insanın dikkatini çekerek ona bir işaret sunduğunu söyleyebiliriz. Teistlerin iddia ettikleri, doğanın güzelliği onun akledilebilir bir dünyanın parçası olduğunun işaretidir ve doğanın estetik varlığı teizmin düşüncelerini güçlendirir durumundadır ve böyle bir dünya ahlaki yaşamamız için de güzel bir sahnedir düşüncesi oldukça makul bir çıkarımdır. Bilim adamlarının alemin düzenliliği ve güzelliği hakkındaki düşünceleri. Bilimsel faaliyet gibi hissilik ve sübjektiflikten uzak olan bir alanda bile estetik bakıştan kaçabilmek neredeyse mümkün gözükmemektedir. Elbette bilim adamları deneyledikleri şeylerden hareketle bir teori ya da bir yasa inşa ederler ve devamlı surette deneysel kanıtlara karşı teorilerini yoklayarak en basit teoriye ya da yasaya ulaşmak isterler. Fakat onlar ulaştıkları bu teorinin sadece kavramsal açıdan basit olduğunu değil, aynı zamanda estetik açıdan da güzel olduğunu savunmaktadırlar. Çünkü onlara göre en basit ilke, en ekonomik ilke, aynı zamanda en güzel ilkedir. Bilimsel yasaların bu birliğe ya da en basit ilkeye ulaşma çabasıyla güzelliği karşılaştıran Swinburne'e göre, bilimde olduğu gibi güzelliği de çokluğun birlik içinde erimesi meydana getirir. Bundan ötürü çoklukta birlik ilkesi güzelliği belirleyen biçimsel ilkelerden biri olarak kabul edilir. Swinburne Bu ilkenin, yani birlik ilkesinin, hem bilimde hem de estetikte temel bir ilke olmasının insanın yapısından kaynaklandığını belirtir. Ona göre bilim bile doğadaki çokluğu yalınlaştırarak onu birlikte bir açıklamaya dönüştürmek ister ve dolayısıyla da yalın olan bilimsel bir model aynı zamanda güzel bir modeldir. Swinburne, bilim felsefesi yazılarında buradaki güzel kavramının estetik dışı bir kavram olarak değil de estetik bir kavram olarak kullanıldığını ve öyle de anlaşılması gerektiğini iddia eder. Bu bağlamda sadece ekonomi ilkesinin güzelliğine değil, topyekin evrenimizin düzenliliği ve güzelliğine de dikkat çeken Einstein'a göre, alem hakkında tek anlaşılmaz şeyin onun neden böyle düzenli ve anlaşılabilir olduğudur. Einstein açısından böyle bir düşünce dini duyguya benzer bir forma sahip olmasına ve bilimin bundan öteye geçmesinin mümkün olmamasına rağmen mevcut alemin rasyonelliği veya anlaşılabilirliği üst bir düzene ilişkin inançların en azından rasyonel bir temele sahip olduğunu göstermektedir. Einstein bilimsel çalışmaları sırasında evrenin düzenliliği ve güzelliğine dayanarak kozmik bir dini duygu ve alemin rasyonelliği ile ilgili derin bir imandan bahseder. Keyfi olarak olayların akışına müdahale eden kişisel bir tanrı görüşünü reddeden Einstein, kendiliğinden düzenli ve güzel olan yapıyla tanrıyı özdeşleştiren bir tür panteizmi kabul etmektedir. Bir keresinde kendisine "Tanrı'ya inanıyor musun?" diye sorulduğunda şöyle cevap verir. "Ben, kendisini varlığın düzenli harmonisinde açığa vuran Spinoza'nın tanrısına inanıyorum." Einstein'a göre bilimle ciddi bir şekilde uğraşan herkes doğanın kanunlarının insanoğlundan üstün ve karşısında tüm alçak gönüllülükle saygı duymamız gereken bir ruhun varlığının tezahürü olduğuna inanır. Kısacası Einstein, doğayı bilen kişinin aynı zamanda Tanrı'yı da bileceğini düşünmekte, kendi dindarlığının da küçük ayrıntılarda beliren üstün ruha ya da evrenin akıl sır erdirilemez düzenlilik ve güzelliğinde varlığını ifşa eden varlığa karşı mütevazi bir hayranlık olduğunu ifade etmektedir. Günümüzün önemli fizikçilerinden biri olan Stephen Hawking de düzen ve uyumun güzelliğinden çıkarılan delili onaylayarak şöyle der. Bizimki gibi bir evrenin büyük patlama gibi bir şeyden çıkma ihtimali varsa, burada açıkça dini imaların olduğunu düşünüyorum. Hawking, evren niçin gördüğümüz gibidir, yani düzenli ve güzel bir yapıya sahiptir sorusuna şu şekilde yanıt verir. Başka türlü olsaydı biz burada olamazdık ve bu soruyu da soramazdık. Hawking'e göre Tanrı'nın varlığına dair ortaya konulan inançların en büyük kanıtı evrenin düzenliliği ve insanı büyüleyen güzelliğidir. O, evren hakkında daha fazla şey keşfettikçe evrenin mantıklı kanunlarca yönetilmekte olduğunu daha fazla düşünmeye başladığımızı ifade eder. Hawking durmadan kendisine evrenin var olma nedeninin ne olduğunu sorduğunu ve söz konusu denklemin başına Tanrı'nın konulmasının daha makul olacağına inandığını belirtir. Anlatıldığına göre bir gün çağımızın iki ünlü bilim adamı Fee Bloch ile Heisenberg arasında mekanla ilgili bir konuşma geçmektedir. Özellikle Bloch, meslektaşına mekanın muayyen matematik strüktürü hakkındaki düşüncelerinden bahsetmektedir. Heisenberg'in zihni birdenbire adeta başka bir tecrübe kanalına kayar ve haykırırcasına "Gökyüzü mavidir ve orada kuşlar uçup durmaktadır," der. Burada Heisenberg, bilim adamının da bir insan olduğunu, dünyanın düzenliliğinden ve estetik yapısından onun da etkilendiğini anlatmak istemektedir. Çünkü salt bilimsel mekanikliğe dayanan bir insan hayatı mümkün değildir. Mümkün olsa bile böyle bir tercih, insan doğasına aykırı bir tercihtir. Bu bağlamda, yani bilimsel mekaniklilikle hayatı idame ettirme ve insanın estetik gereksinimlerini dışarıda tutma tercihiyle ilgili olarak Darwin'in kendisinden örnek vermesi oldukça ilginçtir. "Zihnim adeta bir makineye benzedi. Eğer hayatımı yeniden yaşama fırsatı bulabilseydim, hiç değilse haftada bir defa şiir okumayı, müzik dinlemeyi alışkanlık haline getirirdim. Bu zevklerden mahrum olmak, mutluluğun yitirilmesine sebep olacağı gibi zihne de zarar vermektedir. Hatta o, ahlaki dokuyu zayıflatmak suretiyle orada bile hasar yapmaktadır.